Ayrım 11 Duvar Ahmet Şık Sayfa 85 Rus Devi ile Dava ve Mansimov'u Hapse Götüren Süreç. Mansimov 2012'de Yalıkavak Marina'ya ortak ettiği Anar Alizade'ye 2016'da tüm hisseleri devretti. Anar Alizade de hisseleri RSR Holding'e bağlı Malta'da kurduğu Palmarina Holding Ltd'ye geçirdi. Şirketin adı bir süre sonra Yalıkavak Holding Ltd'ye dönüştü. Yani Marina Malta üzerinden Singapur'a gitti, ne olduysa bundan sonra oldu. 4 Şubat 2016'da Palmarina ya da yeni adıyla Bodrum Yalıkavak Marina, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gizli kasası olarak bilinen Anar Alizade üzerine kayıtlı RSR Holding'e satıldı. Şirketin imza yetkisi bulunan yöneticileri Alaaddin Aykaç, Ali Kemal Çelik'ten ve Fatih Berber aracılığıyla hisse devri gerçekleştirilmiş ve Anar Alizade Marina'nın tek sahibi olmuştu. Fakat iddiaya göre Marina'nın değeri Anar Alizade ile işbirliği yapan Palmali yöneticilerince düşük gösterilmişti. Aradan bir yıl geçtikten sonra dolandırıldığını öğrenen Mansimov, hisse devrinde rol oynayan yöneticilerini 2016 yılının başında Palmali'den kovdu. Ayrıca üzerlerine kayıtlı firmaları devretmedikleri için Alaaddin Aykaç ve Fatih Berber hakkında İstanbul, Dubai ve Londra'da dava açtı. Mansimov hisse devrinden bir yıl sonra dolandırıldığını, satışın hileli olduğunu ve bunu da kendi yöneticilerinin yaptığını iddia ederek Bodrum ve İstanbul'da dava açtı. Mansimov, Bodrum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Anar Alizade'ye ait RSR Holding'e ve Palmarina Holding'e açtığı davayı kaybetti. İstanbul Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dilekçesinde görevlendirdiği yöneticilerinin beyanına güvendiği için dolandırıldığını ileri sürüyordu. Ona göre Bodrum Yalıkavak'taki marinanın gerçek değeri 220 milyon dolardı. Ancak kendisine 31 milyon 915 bin 732 dolar ödenmişti. Anar Alizade ve haklarında nitelikli dolandırıcılık davası açılan kişilerin hepsi Mansimov'un şirketinin yöneticileriydi. Şirketin CEO'su Alaaddin Aykaç, finans koordinatörü Ali Kemal Çelik'ten ve finans denetim müdürü Mehmet Ercil. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 Haziran 2021'de çıkan karar da Mansimov'un aleyhine sonuçlandı. Yalıkavak Marina'nın değeri 200 milyon doları bulsa da hisselerin %50'sinin Gurbanoğlu'na ait olduğu, kredi ve borçlar düşüldüğünde sözleşmede yazılan miktar ile yerin değeri arasında fahiş fiyat farkı oluşmadığı, dolayısıyla nitelikli dolandırıcılığa ilişkin delil elde edilemediği gerekçesiyle sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Ancak Anar Alizade ile Ali Kemal Çelik'ten Mehmet Ercil ve Alaaddin Aykaç hakkındaki beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itirazda usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle yukarıda zikredilen kararın sanıklar aleyhine bozulması için istinaf yoluna gidilecektir denildi. Bir yandan Mansimov'a dostluk eder görünen Mehmet Ağar, bütün bu süreç boyunca hileli devir işlemlerinde Anar Alizade'ye yardım eden isimdi. Bu yardımlarının karşılığını da oğlu Tolga Ağar'ın Palmarina Yat Limanı'nı işleten Bodrum Yalıkavak Turizm ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret AŞ'ye yönetim kurulu başkanı olarak atanmasıyla alacaktı. Tolga Ağar Elazığ'dan AKP milletvekili seçilip de 2014-2018 yılları arasında görevini bırakıp şirketin yönetim kurulu üyesi olarak kalınca da 24 Ekim 2018'de yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna baba Mehmet Ağar oturacaktı. Peker'in ifşalarından sonra konunun kamuoyunda tartışılması üzerine Mehmet Ağar'ın görevinden ayrıldığı açıklandı. Aynı dönemde 2017 yılının Eylül ayında Mansimov, Londra'da tahkim mahkemesinde bir başka önemli dava daha açmıştı. Mesele Rus petrol devi Lukoil'in şirketi Litasco ile yaptığı anlaşmaya uyulmamasıydı ve 2 milyar dolar tazminat istiyordu. 2005'te yapılan ve 10+5 yıllık olan anlaşmaya göre Palmali Denizcilik, Rusya Kabotaj Hattı, Karadeniz Çanağı ve Akdeniz Çanağı ile birlikte bölgesel nehirlerde Lukoil'in ürettiği ham petrol ve rafinaj ürünlerini taşıyacaktı. Lukoil 2015 yılında anlaşmayı tek taraflı feshetti. Aynı günlerde Sokar'da Mansivov ile ticari ilişkilerini kesti. Tüm ortaklıklarını bitirdi ve verdiği borçları geri istedi. Mansimov bu borçları ödeyebilmek için otelleri ve uçağı başta olmak üzere bazı varlıklarını elden çıkardı. Sokar 2018 yılında Londra'da Palmali'ye dava açtı. Bütün bu gelişmelerin seyri Mansimov olayı için kilit önemdeydi. Sanki bir el değmiş ve Mansimov için güzel giden her şey ters dönmeye başlamıştı. Açtığı davalar da kendisini zor durumda bırakacak karşı bir suçlamayla yanıt buluyordu. FETÖ'cü. Fatih Berber, Alaaddin Aykaç, Mehmet Ercil ve Ali Kemal Çelik'ten 20 Aralık 2019'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veriyor ve eski patronları Mansimov'u FETÖ'cü diye ihbar ediyorlardı. Dilekçe üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mansimov 15 Mart 2020'de gözaltına alınıyor, 16 Mart 2020'de tutuklanıyordu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da Mansimov hakkında aynı gerekçeyle yürütülen benzer bir soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. 22 Haziran 2017'de Mustafa Topuz ismindeki bir kişi Mansimov'un FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla CİMER'e ihbarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Mübariz Mansimov hakkında 22 Mayıs 2019'da kovuşturmaya yer olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti. Karada hakkında havuz sorgusu araştırması yapılan Mansimov'un Gülen cemaatiyle bağlantılı olan ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Türk Kültür Vakfı'nın kurucu üyelerinden olması dışında herhangi bir ilişki ya da iltisakının bulunmadığı ve ihbarcının beyanının soyut olduğu belirtiliyordu. İşte bu karardan 7 ay sonra Mansimov tekrar gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gözaltı talimatının altında imzası olan dönemin İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a göre Mansimov'un bazı FETÖ sanıkları ve cemaatin Rusya imamı olduğu öne sürülen kişiyle telefon ve yüz yüze yoğun irtibatları tespit edilmişti. Mansimov aynı zamanda Rusların kapattığı cemaat bağlantılı bir okulun da yönetimi kurulunda olmakla suçlanıyordu. Halbuki 22 Mayıs 2019'daki soruşturmaya yer olmadığı kararında Mansimov'un FETÖ'cülük kriterlerine haiz olmadığı belirtilerek örgütün tepe yönetimiyle irtibatlarına rastlanılmadığı da vurgulanmıştı. Eğer Mansimov iddia edildiği gibi FETÖ üyesi ise ve tutuklama kararı doğruysa 7 ay önceki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı veren savcı ve bu kararın çıkmasını sağlayan raporu hazırlayan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polisleri suç işlemiş oluyordu. Yani eğer iddialar doğruysa bu tespitlerin neden 7 ay önce yapılmadığı sorusunu sormak gerekiyordu. Ama soran çıkmadı. Zaten Mansimov kendisini dolandırdıkları gerekçesiyle işten atmakla kalmayıp haklarında dava açtı eski yöneticilerinin ihbarıyla tutuklanmıştı. 2017'de Lukoil'e karşı Londra'da 2 milyar dolarlık alacak davası açtığında başlatılan ve takipsizlik kararı verilerek kapatılan Mansimov hakkındaki FETÖ soruşturması, Sokar'ın 2018'de Mansimov'un şirketi Palmali'ye karşı Londra'da açtığı davadan sonra bu kez tutuklamaya gidecek bir süreç başlatılarak yeniden sahneye konmuştu. Başka bir deyişle Mansimov, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar ile giriştiği savaşın bir sonucu olarak FETÖ'cü suçlamasıyla kendisini Türkiye'de hapishanede buldu. İlginç bir tesadüf. Mansimov gözaltına alınmadan bir gün önce 14 Mart 2020'de sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'in Sokar Başkanı ile ilgili bir ses kaydını paylaşmıştı. Kısa adı ANS TV olan Azerbaycan News Service, 1991'de 3 Azeri gazeteci tarafından kurulan Azerbaycan'ın ilk özel televizyon kanalıydı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanalın Washington muhabiri Ganire Ataşova, ABD'de bulunan Fethullah Gülen'le röportaj yapmıştı. Röportajın 19 Temmuz'da yayınlanacağını duyursa da 18 Temmuz 2016'da FETÖ'ye verdiği destek gerekçesiyle kanalın yayınları Azerbaycan İletişim Bakanlığı tarafından durduruldu. Azerbaycan Milli Radyo ve Televizyon Şurası ise kararına gerekçe olarak ANS'nin radyo yayınları ile ilgili yasaları ihlal etmesinin süreklilik kazanması, para cezalarını ödememesi, televizyon yönetiminin Radyo ve Televizyon Şurası'nın duyurularını önemsememesini gösterdi. FETÖ'cü arayanlar ANS'nin neden kapatıldığına baksınlar. Onların iç yüzünü ve Azerbaycan bağlantılarını açığa çıkaracakları için kanalı kapattılar. Orada çalışan genç gazeteci hanımı ülkeden sürdüler diyen Mansimov'a göre ise kanalın kapatılmasının gerçek nedeni Sokar'ın FETÖ bağlantılarının ortaya çıkmasından Azerbaycan hükümetinin duyduğu korkuydu. Mansimov gözaltına alınmadan bir gün önce ANS TV'nin muhabiri Ataşova'nın Fethullah Gülen'le yaptığı ve kapatıldığı için yayınlanamayan röportajın bir bölümündeki ses kaydını "Beni suçlayanlar asıl kimlerin FETÖ'cü olduğunu görsünler" notunu düşerek yayınlamıştı. Mansimov'un gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından silinen paylaşımdaki ses kaydında Fethullah Gülen Azerbaycan'da kimlerle ilişkisinin olduğu sorusuna Sokar'ın başkanı Revnak Abdullayev yanıtını veriyordu. Abdullayev'in ABD'ye yanına geldiğini ve Amerika'yı iyi bilen bir kişi istediğini belirttiğini, kendilerinin de Kemal Öksüz'ü önerdiklerini söylüyordu. Sokar'da FETÖ'cü yapılanma olduğu kesindir. Sokar Başkanı Revnak Abdullayev'in Gülen cemaati ile ilişkileri yıllardır dile getirilen iddialardan biriydi. Gülen'in Sokar Başkanı Abdullayev'e önerdiği Kemal Öksüz, iddiaya göre Gülen cemaatinin ABD Houston imamıydı. Cemaatin ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli rol üstlendiği öne sürülen Öksüz, Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını da Kevin olarak değiştirmişti. Hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunan ve cemaate ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi'nin eski başkanı olan Öksüz, 2013 yılında 10 ABD kongre üyesi ve 32 görevlinin Azerbaycan'a seyahatinin finansmanı ile ilgili ABD kongresine sahte belge sunmakla suçlanmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer vermişti. Hakkında hazırlanan iddianamede Öksüz'e maddi vakaları tahrif ve örtbas etmek, kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltildi. ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Öksüz Erivan'da 29 Ağustos 2018'de gözaltına alındı. Ermenistan yetkili makamları ABD'nin iade talebine uyarak Öksüz'ü kısa süre sonra ABD'ye iade etti. Öksüz Aralık 2018'de hakim karşısındaki ilk ifadesinde kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve kongre etik komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini kabul etti. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden ve Sokar'dan 750 bin dolar aldığını itiraf eden Öksüz, ilk ifadesinin ardından 50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ABD Adalet Bakanlığı da gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi Sokar tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkati çekti. Gülen cemaati ile Sokar'ın yollarını ABD'li kongre üyelerine Azerbaycan'da misafir ederken kesiştiren Öksüz, ABD'de yargılandığı davada 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Agil Alesger, Gülen cemaatinin Azerbaycan'daki faaliyetlerine ilişkin yıllar öncesinden ilk eleştirel yazıları yazanlardan. 2006'dan başlayarak Gülen cemaatinin Azerbaycan'daki örgütlenmesini araştıran Agil Alesger'e göre Gülenciler Sokar ve diğer devlet kurumlarından en üst kurumlara kadar sızmıştı. Türkiye'deki darbe kalkışmasının ardından iki ülke ve hükümetler arasındaki iyi ilişkiler sayesinde Azerbaycan devlet kadrolarında cemaat mensuplarına yönelik tasfiyeler yaşandığını belirten Alesger, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın en önemli bürokratlarından Elnur Aslanov ve Dini İşler Bakanı Elşat İskenderov bizzat cemaat ile ilişkileri sebebiyle devlet görevinden uzaklaştırıldılar. Özellikle polis ve yargı her zaman onların dikkat merkezinde olmuştur. Türkiye'de olduğu gibi burada da devlet içinde sessiz yapılanma devam ediyor. Önü kesilmiş gibi görünse de deşifre olan insanları ekarte edip yeni isimlerle yola devam ediyorlar diyecekti. Alesger darbe kalkışmasının ardından kendisini keşfeden Türkiye medyasına verdiği bir söyleşide Sokar'da FETÖ'cü yapılanma olduğu kesindir diyordu. Sokar sıradan bir devlet kurumu veya şirket değil. Sokar Azerbaycan'ın bel kemiğidir diyen Alesger, Sokar'ın insan kaynaklarından sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısı Halik Mamadov için cemaat arasında işleri organize eden, cemaat mezunlarını Sokar içine yerleştiren şahıstır. Gülen cemaati nezdinde itibarı, nüfuzu Sokar başkanından daha yüksektir. Sanki Sokar başkanı Rövnak Abdullayev değil de Mamadov'dur tespitini yapıyordu. Sokar Erdoğan ailesinin gemilerini aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalarda Petkim ve Sokar Türkiye'nin alt şirketi olan Star Rafinerisi'ndeki cemaat yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlenmişti. İddiaya göre söz konusu şirketlerdeki FETÖ örgütlenmesiyle cemaate önemli finans desteği sağlanıyordu. Örgütün 2011'den itibaren etkin olmaya başladığı Petkim'de cemaatle bağlantılı kişilerin etkin konuma geldiği ve yöneticiler dahil personel alımında kurulan komisyonlarda FETÖ'nün rol aldığı iddia ediliyordu. Örgüt tarafından kurdurulan şirketlerin Petkim'e taşeron olarak alındığı ve bu şekilde önemli finans kaynağı yaratıldığı da öne sürülüyordu. Darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen Sokar Petkim Genel Müdürü Saadettin Korkut, 2016 Temmuz ayı sonunda istifa ettirildikten 2 saat sonra FETÖ'nün enerji alanındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı. Saadettin Korkut daha önce kayyum atanan ve FETÖ ile ilişkileri nedeniyle sahipleri tutuklanan Gaziantep'li Naksan Holding'in genel müdürlüğünü de yapıyordu. FETÖ bağlantılı oldukları iddiasıyla Petkim satın almadan sorumlu genel müdür yardımcısı Natik Damirov, kamu ilişkileri grup direktörü Ömer Atsız, insan kaynakları ve kurumsal gelişim genel müdür yardımcısı Ilgar Mehmetoğlu, IT direktörü Fuat Ulagay da yaklaşık 200 çalışanla birlikte işten çıkarılmıştı. Bu olaydan birkaç ay önce cemaatin okullarından mezun olduktan sonra ABD'de örgüte ait farklı kuruluşlarda çalıştığı öne sürülen Sokar Türkiye 1. Başkanı Samir Kerimli de bizzat Türkiye hükümetinin talebiyle FETÖ ilişkisi nedeniyle görevden alınmıştı. 2018 Kasım'ında Saadettin Korkut, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 8 ay, bazıları kendisi gibi Sokar, Petkim yöneticisi ve çalışanı olan birlikte yargılandığı 30 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Sokar Erdoğan ailesine de yabancı bir şirket değil. 2013 yılında şirketin Türkiye'deki doğal gaz ticaretini yöneten Sokar Gaz Ticareti AŞ'nin %6 hissesi enişte Ziya İlgen üzerine kayıtlıydı. Bu hisse Eylül 2013'te Kalyoncu ailesinin kurduğu Ay Yıldız Holding AŞ'ye devredildi. Hisse devrinden 10 gün sonra adını Zirve Holding AŞ'ye çeviren Ay Yıldız Holding devirden 3 ay sonra da Sabah ve ATV'yi satın aldı. Sokar şirketinin Erdoğan ailesine ait olduğu bilinen 5 petrol tankerini Malta'da kurdukları şirketler aracılığıyla 2017 yılı başında satın aldığı da ortaya çıkmıştı. Bu satış işlemi tesadüf bu ya, şirkette görev alan ve Gülen cemaatine üye olduğu düşünülen kişilerin şirketten temizlenmesi için hükümetin baskı yaptığı ve Sokar'a yönelik çeşitli FETÖ operasyonlarının düzenlendiği dönemde gerçekleşti. Konuyla ilgili ayrıntılı bir haber Craig Shaw imzasıyla 14 Temmuz 2017'de The Black Sea adlı internet sitesinde yayımlandı. Haberde Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in Palmali grubun sahibi Mübariz Mansimov'la beraber Erdoğan ailesine ait Begim Aslanova adlı dev tankerin denize indiriliş kutlamasında Sokar'ın Erdoğan ailesinin şirketi BMZ grubun tüm filosunu satın alması konusunu görüştüğü belirtiliyordu. Habere göre Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen tarafından kurulan BMZ'nin 5 gemiyi 2014 ve 2015 yıllarında yaklaşık 100 milyon dolar ödeyerek satın aldığı medyaya yansımıştı. Begim Aslanova'nın denize indirilmesinden birkaç ay önce ekibi 2014'te BMZ'nin inşa ettirdiği ilk gemi Mecid Aslanov tamamlanmıştı. Kasım 2015'te ise Poet, Kabil, Armada Fair ve Armada Breeze adlı tankerler BMZ'ye teslim edilmişti. 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyelerinin hedef alındığı ülkelerden biri de Gülen Ağa'nın oldukça kuvvetli olduğu bilinen Azerbaycan olmuştu. Azeri Devleti'nin şirketi Sokar'da bu baskıdan nasibini almıştı. Darbe girişiminden 3 hafta sonra 5 Ağustos 2016'da Enerji Bakanı Berat Albayrak Sokar'ın Türkiye ofisini ziyaret etmiş ve görüşme sonunda Sokar'ın yaşanılan süreçte yanımızda olduklarını, Türk milletine ve ekonomisine güvendiklerini görmek bizim için oldukça önemliydi demişti. Albayrak'ın ziyaretinden sonra Sokar'ın sahip olduğu ve 2012'de tamamen özelleştirilen Petkim'de çalışan 200 kadar kişinin istifası açıklanmış ve bu kişilerden bazıları daha sonra FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı. 7 Eylül 2016'da Sokar'a ait Dubai'nin vergiden muaf serbest bölgesinde kurulu ama merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Sokar Logistics DMCC adlı şirket Azerbaycan vatandaşı İlham Gadimzade adına Malta'da Milagres, Caminero, Prover, Blue Lake Star ve Planeo adlarında 5 yeni şirket kurdu. 2016 Aralık ve 2017 Ocak aylarında bu 5 şirket Erdoğan ailesinin gemilerini tek tek satın aldı ve gemilerin adlarını şirket adlarıyla aynı olacak şekilde değiştirdi. Satışın değeri ve anlaşmanın ayrıntıları kamuya açıklanmadığı için halen bilinmiyor. Kamuya açık Malta şirket kayıtlarında herhangi bir kredi devir bilgisi bulunmuyor. Bu da eğer Sokar Erdoğan ailesine bir ödeme yaptıysa bu ödemeyi peşin olarak gerçekleştirdiği anlamına geliyordu. Erdoğan ailesinin gemilerinin yeni sahibi Sokar o dönemde gemileri Moskova'da kayıtlı ve geçmişte yöneticiler arasında Sokar ve BP ile ilişkili kişiler bulunan Frankmortrans adlı bir firmaya kiralıyordu. Begim Aslanova gemisinin denize indirilme törenine katılanlar arasında Mübariz Mansimov da bulunuyordu. Erdoğan ailesi için kilit bir isim olan Mansimov, BMZ'nin filosuna katıldığında tüm gemileri kiralayan, bunları petrol transferi için kullanan ve o dönemde Sokar ile Türkiye'de ve diğer ülkelerde iş ortaklığı yapan kişiydi. Erdoğan ailesinin şirketinden kendi yaptırıp hediye ettiği gemileri kiralayan Mansimov, gemilerin inşası için BMZ'nin aldığı milyonluk kredilerin bankalara olan ödemelerini de yapan isim de aynı zamanda. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 93.